Ayrım 12. Atatürk'ün Ankara'daki cenaze töreni. Atatürk 10 Kasım 1938'de İstanbul'da ölmüştü ve ben o sırada bir ilkokul 4. sınıf öğrencisi olarak Ankara'daki cenaze töreninin bazı bölümlerine tanık olmuştum. Atatürk'ün 1919'da Ankara'ya ilk gelişinde yöneticiler, din adamları, kent eşrafı, seymenler, öğrenciler ve halk tarafından nasıl bir coşkuyla karşılandığını o sırada henüz doğmamış olmam nedeniyle bilebilecek durumda değildim. Bunları Enver Behnan Şapolyo, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Hıfzı Oğuz Bekata gibi kişilerin doğrudan yaşadıkları, gördükleri bir olay olarak yazdıklarından okuyup öğrenmişimdir. Ama son gelişini bugün gibi anımsamaktayım. 1938 yılının soğuk bir 20 Kasım pazar sabahı, yollar henüz trafiğe kapatılmadan ailece Ankara garına gitmiştik. O gün binanın kapıları kapatılmış, sadece protokole dahil silindir şapkalı ve fraklı kişiler, pantolon kenarları kalın kırmızı şeritli paşalar, ince kırmızı şeritli büyük subaylar içeri alınmıştı. Dışarıda ise 3 çift siyah atın çektiği bir top arabası bekliyordu. Bizler de o zamanki gar gazinosu ile Atatürk'ün Keçiören'den sonra kısa bir süre kaldığı küçük bina arasındaki açıklıkta erkenden yer tutmuştuk. İnce bir yağmur çiselemekteydi. İstanbul'dan gelen tren saat 10'u birkaç dakika geçe ağır ağır gara girdi. Atatürk'ün tabutu üstü Türk bayrağıyla örtülü olduğu halde durmaktaydı. Protokole dahil o fraklı siviller ile sırmalı paşalar onu bekliyorlardı. Halkın Atatürk'ü karşılayışındaki ağırbaşlılık ise her şeyden daha görkemliydi. Ankara Garı ile eski gar gazinosu ve devlet demir yolları ikinci işletme binalarının oluşturduğu alan askeri kordon altında, tabutu 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde kurulmuş katafalka götürmek üzere hazır bekleyenlerle dolmuştu. Birinci peronda uygulanan töreni göremediğim için bu bölümü anlatamıyorum. O sırada atılan 101 bare topun gökyüzündeki uçakların seslerini sanki bugün de duyuyormuş gibiyim. Ama atanın tabutunun önceden hazırlanmış defne dalları, çiçekler ve Türk bayraklarıyla örtülü büyük sütunlar üzerinde durmaksızın yanan meşalelerle çevrili katafalka konmasından sonra halkın en büyüğünden en küçüğüne kadar nasıl bir üzüntü içinde önünden saygı geçişinde bulunduğunu yine bütün canlılığıyla anımsıyorum. Yöneticiler çoğunlukla sessiz ama büyük bir telaş gösterisi içindeydiler. Asker ve polis ise koşuşarak sokak başlarını tutmakta ve her zaman olduğu gibi türlü yasaklarla düzen sağladıklarını sanmaktaydılar. Sabahtan başlayıp bütün gün çiseleyen yağmur gece de sürüp gitmişti. Ama bu bile Ankaralıların atalarının önünden saygı geçişinde bulunmalarını önleyememişti. Hatta sonradan yapılan tören sırasında da ince ince yağan yağmur kesilmemişti. Diyebilirim ki yerli yabancı Ankara'da bulunan herkes bu yağışlı havada askeri bir bandonun çaldığı Chopin'in Matem Marşı eşliğinde ağır bir yürüyüş temposuyla atının 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi öndeki katafalktan alınıp gar yoluyla Atilla Caddesi yani bugünkü Talatpaşa Bulvarı üzerinden 1953'e kadar konuk edileceği Etnografya Müzesi'ne götürülmesi törenine katılmıştı. Tüm tören boyunca Ankaralıların nasıl içtenlikle ağladıklarını gördüm. Sonradan başka büyüklerin de cenaze törenlerine tanık oldum. Ama haklı olarak hiçbirinde o aynı görkemli havayı bulamadım. Esasen beklemedim de. Tabutun arkasında Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı taşıyan bir general, onun arkasında hayattaki aile kişileri, sonra da sırasıyla yeni Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, sağında Başbakan Celal Bayar, solunda Mareşal Fevzi Çakmak olduğu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Abdülhalik Renda, birçok ülkeden bu tören için gelmiş olan başbakanlar, bakanlar, generaller ve Ankara'daki elçilerin oluşturdukları kor diplomatik, bizim bakanlar kurulu üyeleri, milletvekilleri, protokole dahil sivil ve askeri kişiler, öğrenciler ve izciler, ayrıca yerli ve yabancı askeri birlikler olarak mızraklı süvari alayı, Atatürk mızraklı süvari birliklerini çok severmiş, topçular, muhafız alayı, 32. piyade alayı, harp okulu adayı, Alman, Bulgar, Fransız, İngiliz, Yunan, İran, İtalyan, Rumen, Sovyet, Yugoslav birlikleri ard arda yine Chopin'in Matem Marşı eşliğinde yürüdüler. Ben o yıl 10 yaşındaydım. Törene katılan özel giyimli bunca yerli ve yabancı sivil ve asker heyetlerini büyük bir beğeniyle izlemiş ama asıl o lacivert ya da siyah elbiseli kendilerine özgü kasketli ve bereli Alman Deniz Birliği'ne hayran kalmıştım. Ardından uzun yıllar geçip de Anıtkabir'in yapımı tamamlandıktan sonra 1953 yılının 10 Kasım'ında devletin o zamanki önde gelenlerinin, yabancı devlet elçilerinin ve halkın katıldığı, yine hüzünlü ve ilki kadar olmasa da yine görkemli bir törenle Atatürk'ün bu kez Etnografya Müzesi'nden alınarak Ulus, İstasyon ve Tam Doğa meydanlarından geçirilerek artık sonsuza kadar kalacağı 9 Ekim 1944'te yapımına başlanmış olan ve o zamanın parası ile 20 milyona çıktığı söylenen Anıtkabir'e götürülüşüne tanık oldum. Maltepe'deki inşaatımız henüz bitmediğinden uzun yolda oturduğumuz evin sahibiyle yeniden kontrat yaparak bir yıl daha oturmak ya da hanenin boş kaldığı ayların kirasını boşuna vermek gibi bir zorunluluk içinde kalmamak için evimiz bitene kadar geçici bir süre Bent Deresi'ne bakan küçük bahçeli bir eve taşındık. Diyebilirim ki belki bahçesi de olduğundan burası şimdiye kadar oturmuş olduğumuz evlerin en güzeliydi. O küçük bahçesinde kendine göre oldukça geniş bir kamelyesi, bir köşesinde de havuzu vardı. Yaz boyunca hemen her gün Maltepe'ye evin yapılışında hazır bulunmaya giden babama eşlik eder, akşamları da Ankara'nın o doyulmaz saatlerinde o kamelyede sabit ampullerle aydınlatılmış havuzun yanında yemeğimizi yerdik. İsmet Paşa mahallesinde oturduğumuz evler elbette ki bugün içinde yaşadığımız apartman daireleri gibi değillerdi. Ama gittikçe sayıları azalan ve artık zar zor ayakta durabilen eski Ankara evlerinden de değillerdi. İlk önce oturduklarımız klasik tipte oda, sofra, mutfak düzeni içindeydiler. Ama hiçbirinde de tavanda motifler, pencere ve dolap kenarlarında oymalar, boyalı süsler yoktu. Hepsi de sıradan, hiçbir özel niteliği olmayan kireç badanalı, küçük ve basit konutlardı. Daha sonra oturduklarımız ise ne eski Ankara evi ölçülerine ne de çağdaş mimariye göre yapılmışlardı. Daha başka, belki de daha doğru bir anlatımla ikisi arası yerlerdi. Hem zaten o kayda değer eski evler benim çocukluğumda bile sayıca çok değillerdi. Genellikle en eski mahallelerde geçmişten kalmış pek pek 20 kadar vardı. Onlardan bazıları da sahiplerince yapılmış onarımlar nedeniyle değişimlere uğramış, özelliklerinin birçoğundan yoksunlaşmış olarak durmaktaydılar. 1939 yılı sonbaharında o zamana kadar çeşitli evlerinde 7 yıl süreyle oturduğumuz İsmet Paşa mahallesinden ayrılarak Maltepe Onur Sokağı'ndaki yarı bitmiş evimize taşındık. O günden başlayarak artık biz de gerçek bir yeni şehirli olmuştuk. Çocukluğumun bundan sonraki dönemleri ve gençliğim çoğunlukla Maltepe'de geçmiştir. İlkokulun son sınıfında buraya taşınmamızın ilk yılında tamamladım. Bu sırada her gün adliye binasının hemen yanındaki Atatürk İlkokulu'na gitmek üzere öğlene doğru şimdi Koç Öğrenci Yurdu'nun bulunduğu yerde otobüse biner, Kızılay'ı dolaşıp Ulus Postanesi önünde de inerdim. Bundan sonra Posta Caddesi'nden kale yönünde yukarı doğru yürür, yolun üst ucuna varmadan sağ yanda yer alan Sobacılar Sokağı'na sapıp yanındaki merdivenden tırmanıp pek az bir kestirmeyle Anafartalar Caddesi'ne çıkardım. Posta Caddesi'nin iki yakasında sıralanmış dükkanlar ile mağazalardan en çok ilgi çekenler o sıralarda sayıları bugünkünden daha çok olan kırtasiyeciler ile hırdavatçılardı. Biraz zamanım varsa mutlaka bu dükkanların önlerinde durur, kırtasiyecilerdeki o sipsivri açılmış kurşun kalemleri, hırdavatçılardaki pırıl pırıl muslukları, ayrıca her türden aletleri seyrederdim. Sonraki yaşamımda kalemlerle hep beraber oldum ama o aletlerden gittikçe uzaklaştım. Birincileri ne kadar çok kullandıysam, ikincilere gerek duyulduğunda hep ustaların becerisine başvurdum. Havaların daha erken saatlerde karardığı kış günlerinde de az önce söz ettiğim aynı yolu kullanır ama bu kez ters yönde yürür, postane önüne gelince Ulus tarafına sapıp daha o yıllarda varlığını sürdüren Millet Bahçesi önünden Maltepe otobüsüne binerek evime dönerdim. Soğuk havalarda ellerimi paltomun ceplerine sokar, başıma yüzümü açıkta bırakan tepesi bombonlu yün kukulatamı geçirir, sırt çantamı arkama alırdım. O zamanlar Ankara'da ilkokul öğrencileri hangi devlet okulunda okurlarsa okusunlar, Sümerbank kumaşından gri, öğretmenleri ise siyah satenden önlük giyerlerdi. Bu giyiminde bende ayrı bir anısı vardır. Bu dönemde babamın hemen her yıl görevle İstanbul'a gitmesi söz konusu olurdu. Anneannem orada yaşadığı için bizi de beraberinde götürürdü. O semtte hangi okula yazılsam gri önlük giyen tek öğrenci ben olurdum. Çünkü İstanbul'daki okullarda öğrenciler de öğretmenleri gibi siyah satenden önlükler giyerlerdi. Buna karşılık onların hademelerin önlükleri biz Ankaralı öğrenciler gibi gri kumaştandı. Bu yüzden ilk gördüklerinde çocuklar bana sorarlardı. Senin annen ya da baban bir okulda hademe mi? Onlara uzun uzadıya Ankara'dan geldiğimi, Oradaki ilkokul öğrencilerinin hep benim gibi gri önlük giydiklerini açıklamaya çalışırdım. Sözlerime inanmış görünürlerdi. Ama bunun ne dereceye kadar doğru olduğunu bilemezdim. Eminim ki önceden orada bir siyah önlük dikilmiş olsaydı da sonradan Ankara'ya gelmiş olsaydım burada da senin annen öğretmen de onun eskiyen önlüğünden mi sana bunu diktiler diye sorarlardı. 1940-41 öğretim döneminde yine eski Ankaralıların kim bilir neden Kanlı Göl dedikleri yerde kurulmuş olan Atatürk Lisesi'nin önce orta 4 yıl sonra da lise bölümlerine kaydoldum. Öğrenim yılları. Öğrenimimi çoğunlukla Ankara'da, daha kısa sürelerde İstanbul'da, bir kez de İzmir Karşıyaka'da sürdürdüm. Bu yıllar bana sanki çok yavaş geçiyor gibi gelirdi. Oysa bugün her birinin ne kadar hızlı geçmiş olduklarını görüyorum. Geçmişin nice tatsız olayları gittikçe sivriliklerini yitirerek sonunda hoş birer anı haline dönüştüler. İlkokul yılları. Oldukça uzun sürecek olan öğrenim hayatına o zamanlar birinci sınıflara normalde 8 yaşındaki çocuklar alındığı için ben de kurala uygun olarak 1936 yılında Beştepe'de ilkokulunda başladım. Yarım yüzyılı aşan bir süre sonra içinde kısa bir dönem geçirdiğim bir okul binasını aradığımda onun nasıl da küçücük bir yapı olduğunu gördüm. Yine küçük, üçgen biçimindeki bir meydana kuzeybatıdan bakan okulun zamanla biraz daha ileride yapılmış olan şimdiki binasına geçtiğini, eskisinin de bir süre vergi dairesi olarak kullanıldığını, daha sonra da bekarlara oda oda kiraya verildiğini büyük üzüntüyle öğrendim. O küçücük yapı bugünse kapısında bir asma kilit takılarak yıkılmaya terk edilmiş durumdadır. 1936 yılının daha ilk yarısında binanın gereksinimi yeterince karşılayamadığı dikkate alınarak aralarında bizimkinin de bulunduğu bazı sınıflar adı şimdi Turgut Reis olarak değiştirilmiş olan İsmet Paşa İlkokulu'na nakledildiler. Tam 3 yıl okuduğum bu yeni okulla ilgili bir olay belleğimde tüm canlılığını korumuştur. Bu olay 1936 yılının Ramazan'ının ilk günü bu kadarcık küçük çocukların oruç tutmasına gerek olmadığı görüşündeki okul müdürünün gözetiminde bütün öğrencilerin başlarında sınıf öğretmenleri olduğu halde arka bahçedeki musluklardan su içerek oruçlarını bozmalarıdır. İşin bence en önemli yanı ertesi gün hiçbir velinin, müdürün bunu nasıl yaptığına dair herhangi bir yakınmayla okula gelmemiş olmasıdır. Oysa bugün olsa kim bilir kaç kişi soluğu doğruca Milli Eğitim Bakanlığı'nda alır ve müdürü şikayet eder, hatta o kadarla da yetinmez onun başka bir okula öğretmen olarak atanmasını sağlardı. 4. yılın başında bu kez de bazı sınıflar eski adliye binasının yanındaki bugün artık ortaokul olan Atatürk İlkokulu'nun erkek bölümüne nakledildiler. Yeni müdürümüz orta boylu, zayıf, başı tümüyle saçsız, gözlüklü bir kişiydi. Adı Mithat olan bu müdür son derece efendi bir insandı. O yıllarda yapılan bir milletvekili seçiminde ikinci derece seçmen de olmuştum. Bugün artık ortaokul olarak kullanılan 1920 yılları yapımı bu iki eski taş bina, önceleri Gazi Mustafa Kemal ve Latife Mustafa Kemal adları verilerek ilkokul hizmetine sokulmuşlar. Atatürk'ün boşanmasının ardından esasen her ikisinde de kız ve erkek öğrencilerin birlikte okudukları bu okullardan adliyeye yakın olanına Atatürk erkek, öbürüne ise Atatürk kız ilkokulu denmiştir. Ben bunlardan birincisinde üst katta arka cepheye bakan bir sınıfta son 2 yılı okudum. İki bina arasında bayrak direğinin bulunduğu alanın geri planında okulun kantini vardı. Ders aralarında buradan simit alınabilirdi. Ama ben genellikle son derece tehlikeli bir yolculuğu göze alarak caddenin karşısındaki ekmek satıcısından küçük francalı almayı yeğlerdim. İki binanın arasından Anafartalar Caddesi'ne doğru merdivenle inilir ve oldukça yüksek demir parmaklıklı bir kapıdan dışarı çıkılırdı. Bugün kaldırılmış olan bu orta kapı ilk dersin başlamasından kısa bir süre sonra o günkü nöbetçi öğretmen tarafından kilitlenirdi. Son derece dirayetli bir müdür olan Mithat Bey'in böyle davranmasının nedeni öğrencilerin ders aralarında caddeye çıkmalarını önlemekti. Ne var ki bu önlem benim için hiç de yeterli olmamıştı. Hemen her gün büyük teneffüs denilen ara zili çalınca ben o kapıya yönelir, nasıl olsa kilitlenmiş olduğu için kontrol altında tutulmayan o çok yüksek demir parmaklığı aşarak caddeye çıkar, gelip geçen arabaların ardından karşı kıyıya geçer ve bayiden tam o sırada gelmiş olan sıcacık sandviçlerden hem kendime hem de parasını peşin vermiş arkadaşlarıma birer tane aldıktan sonra okula dönerdim. O yıllarda Ankara'da her gün bunca araç trafiğe çıkmadığından caddelerde büyük bir sıkışıklık görülmezdi. Ama yine de aralıklı da olsa iki yönlü olarak gelip geçen otobüsler ve otomobiller bir ilkokul çocuğu için her an ezilmek, en azından kazaya uğramak tehlikesini doğururlardı. Kafam ticareti hiç almadığından bir kez bile sandviçlerden kazanç sağlamamıştım. Bu işi niye böyle karşılıksız yaptığımı bugün bile çözebilmiş değilimdir. İyilik olsun diye mi, tehlikeyi sevdiğim için mi bilemiyorum. Gerçekte ise öyle açıktan iyilik etmesini pek sevmediğim gibi tüm yaşamım boyunca tehlikeyle de başım hiç hoş olmamıştır. O zaman geriye öbür çocukların benden daha akıllı oldukları için beni bu her yönüyle tehlikeli davranışa iteklemiş olmaları olasılığı kalmaktadır. Öte yandan nasıl olup da bir kez bile nöbetçi öğretmen tarafından yakalanmamış, müdür Mithat Bey'in karşısına çıkarılmamış ve ceza almamış olduğumu da hala anlayabilmiş değilimdir. Bazı günler ise okula gelirken adliye binasının hemen karşısındaki halk pasta salonundan içi cevizli nefis ay çöreklerinden bir tane alır ve büyük teneffüste onu yer, doğal olarak o gün demir kapıyı aşma macerasına kalkışmazdım. O zamanlar her üç öğrenim kademesinin bitirilmesi de sınavların başarıyla verilmesine bağlıydı. Yani ilkokul 5'in, orta 3'ün ve lise 3'ün sonunda bitirme sınavlarına girilirdi. 1940 yılı Haziran ayında bu kural gereğince ilkokul bitirme sınavlarını tamamladım ve diplomamı alarak ortaokulu okuma hakkını kazandım. Ortaokul yılları. 1940 yılının Eylül ayında oturduğumuz semte yakınlığı nedeniyle Atatürk Lisesi orta bölümüne kaydoldum. O sıralarda Ankara'da ortaokul ve lise sayısı şimdiki gibi çok değildi. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ortaokulları ile Atatürk ve Marif Koleji orta bölümleri tüm gereksinimleri karşılar durumdaydılar. Lise sayısı daha da azdı. Hepsi hepsi Atatürk, Gazi ve Kız Liseleri ile Ankara Marif Koleji'nden, şimdiki TET oluşmaktaydı. Yukarıda değinmiş olduğum gibi 1940-1941 öğrenim yılının başlamasıyla birlikte orta öğrenime ayak atmıştım. Cumhuriyet öncesi dönemde Ankara Sultanisi, sonradan da Erkek Lisesi adıyla taş binada hizmet vermiş olan bu öğretim kurumu, 1940 yılının sonbaharında yapımı büyük ölçüde tamamlanmış yeni binasına Ankara Atatürk Lisesi adıyla geçmişti. Lisenin boşalttığı eski taş binada 2. Orta adıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'nin yapımına kadar öğrenim hizmetini sürdürmüştü. Enver Behnan Şapolyon'un yazdığına göre, Atatürk Lisesi için Yenişehir'in kuzey ucunda eski Ankaralıların içinde kaplumbağalardan başka canlı yaşamadığı için tosbağa yatağı ve altında göl bulunduğu savıyla da Kanlı Göl adını verdikleri oldukça geniş bir arazi seçilmişti. Şapolyo E.B. Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele'nin iç alemi. Mimar Tağut'un tasarlanladığı okul binasının yapımı 1940-1941 öğretim yılında hizmete girecek şekilde tamamlanmıştır. 1940-1941 öğrenim yılının başladığı sıralarda yapının temelleri hemen tümüyle açıktaydı ve uzun yıllarda böyle kalacaktı. Öğrenciler her türden yasağa karşın yine de ders aralarında burada oyun oynarlardı. Açık yerler alelacele tahta kalaslarla örtülmüş ama bu önlem yeterli olmamıştı. Binanın sol kanadı benim liseyi bitirmemden çok sonrasına kadar yıllarca temel demirleri açıkta kalacak tarzda yarım bırakıldı. Bugün düz ayak durumda olan ana giriş kapısı o sıralarda bahçeye oranla bir hayli yüksekteydi. Tahtadan yapılmış geniş bir merdivenle bahçeye inilmekteydi ve sınıflarına göre sıraya dizilmiş olan öğrenciler okul müdürü rahmetli İhsan Üngüt'ün öğretim yılının başlaması nedeniyle yaptığı açış konuşmasını başlarını adam akıllı yukarıya kaldırarak dinlemişlerdi. Konuşma oldukça sert geçmişti ve gerek yeni öğrenciler gerek onların velileri bundan bir hayli rahatsızlık duymuşlardı. Oysa sonradan bunun gerekli olduğunun yanı sıra hatta dozunun çok yumuşak bile tutulduğu anlaşılacaktı. Burası öyle bir okuldu ki birinci sınıf öğrencilerine ilkokul dönemleri bütün yumuşaklıkları ve tatlılıklarıyla mumla aranacaktı. Yaş sınırını aşmış, hiç değilse zorlar duruma gelmiş birçok öğrencinin varlığı buranın nasıl bir disipline gereksinim gösterdiğini yenilere kısa zamanda öğretecekti. Hatta zaman zaman dayağın bile geçerliliği görülecekti. Örneğin müdür yardımcısı Selahattin Bey arada koridorları dolaşır, o geçerken sinek uçsa duyulurdu. Nasıl duyulmasın ki? Hocanın elinde uzun bir zincir bulunur, büyük bir kabahat yaptığını düşündüğü öğrencinin suratına o zinciri sallardı. Bir gün öğrenciler bu müdür yardımcısının okuldan ayrıldığı haberini alarak tam anlamıyla rahatlamışlardı. Duyduğumuza göre lisede hala okumakta olan yaşı epeyce ileri bir öğrenciye de aynı zincirle vurmuş, o da bir yumrukla hocayı merdivenlerden aşağı yuvarlamış. O zamanlar bütün orta ve lise öğrencilerine illallah dedirtmiş, nice öğretmenin varlığından da yavaş yavaş haberdar olmuştuk. Orta bölüm Kürt Ada takılmış, müdür yardımcısı Mehmet Bey'in yönetimi altındaydı. Lise bölümünde de aynı müdür yardımcıları vardı. Artık çoğunun rahmete kavuştuğunun kesin olduğu o Kadir Şinas insanları, bugünün yaşlı orta ve liselilerin kolay kolay unutamayacakları, sadece adlarıyla değil, hatta takma adlarıyla bile her zaman rahmetle anımsayacakları kuşkusuzdur. Kimi orta, kimi lise hocası olarak, örneğin Türkçe ve Edebiyat'ta Behzat, Rafet, Rıza Polat, Cevdet Kudret Solok beyler ile Mediha Üngüt ve Fevziye Abdullah hanımlar, felsefede Türkan ve Hayrünisa hanımlar ile Adnan Cemgil Bey, ruh bilimde Fahriye Atik hanım. Tarihte Remziye, Meliha, hani oğlu bir fantoma kitabından esinlenerek boğazına hortum sokup odasının kapısına kendini asmış, birçok kişi de bunu haksız yere annesinin notunun çok kıt olmasına bağlamıştı. Oysa Meliha Çınar bulunmaz hocalardandı. Rukiye Kömürcü hanımlar ile müdür İhsan Üngüt ve aynı zamanda müdür baş yardımcısı da olan Kız Takma adlı Kerim ile Enver Okyay beyler. Coğrafyada Adile hanım ve yine müdür yardımcılarından olan Palamut Takma adlı Ragıp Bey. Matematikte ayrıca orta bölüm müdür yardımcısı da olan Kürt Takma adlı Mehmet, Tekin, Boksör Fethi, önceleri Gazi Lisesi'nin müdürü olup bir yıl bizde öğretmenlik yapmış olan Necati ve Mahmut Koçak beyler ile Hoşaf Takma adlı Gündüz hanım. Fransızca'da Sabiye Atay, Sabahat, Necibe Sönmez, Barika Sigmen hanımlar ile Abdurrahman Çelebi, Vahdi Hatay, Nurullah Ataç, Mahmut ve Mükerrem beyler. Almanca'da Mr. Moto lakaplı Said ve Mahir beyler. Bu ikinci hoca yakın tarihlere kadar Maltepe'de oturmuştur. İngilizce'de Nadire hanım. Fizikte Kalleş Tupi, Vektör Abdullah, K. Hıfsı ve Sıfırcı Tahsin beyler. Kimyada yine Sıfırcı denilen bir başka Tahsin Bey ile Mürvet ve Vektör'ün sonradan evlendiği Zeynep hanımlar. Biyolojide Pakize Atsu hanım ve Kazım baba. Beden eğitiminde Kıllı Mahmut ve Arabacı Hasan beyler. Kimi gerçek, kimisi takma adlarıyla belleğinde yaşamaktadırlar. Bütün bunlar ve adları artık akıllardan ister istemez silinmiş olan daha niceleri, her öğrenci gibi benim de yetişmemde az ya da çok pay sahibi oldular. İçlerinde öyleleri vardı ki, onlar benim hiçbir şekilde unutamayacağım, her zaman hayırla anacağım kişiler olarak kalacaklardır. Ama bugün inanıyorum ki, hangisi öğretmenim olsaydı ve onun dersine ben de yeterince ilgi gösterseydim, ondan da gerekli ve yeterli ölçüde bilgi edinmiş olurdum. O zamanlar bozuk attığımız nicelerinin nasıl büyük insanlar olduklarını, bir öğrenci öyle kolay kolay sınıfta bırakmadıklarını, sınıf geçirmek için nasıl çaba harcadıklarını sonradan daha iyi anlayacaktım.